Ayrım 20.
9. bölüm. Güller dedim bu bahçede mutlak siyah açar. Suskun kalan dudakları yalnız bir ah açar. Yahya Kemal. Konuşurken köpürdüğü korkunç bir ejder gibi. Uçurumun başında dönenler gibi. Baktı. Bütün varlığı bir dağ gibi yanıyor. Aklı bir bulut gibi boşlukta sallanıyor. Nazım Hikmet. Gecenin yarısı olmuştu. Gazi Hazretleri Moda sahillerindeki eğlenceli karşılama merasiminden sevinçli duygularla ayrılmış ve istirahati için hazırlanmış bulunan Dolmabahçe Sarayı'na gelmişti. Sohbetinden hoşlandığı yarana etrafını sarmış, Osmanlı muhabbet meclislerini andıran telaş ve yarış içinde kendisini kutsayan iltifata başlamışlardı. Gazi çoğunu dinlemiyordu. Aklı hala Moda Koyun'daki o şehraini musiki ziyafetindeydi. Deniz kızı efterle meşaleli kayıkların çektiği bir salın üzerinde Moda Koyun'a girmiş ve halkın alkışlarıyla karşılanmıştı. Lacivert denizin sularında meşalelerin yarattığı bir ince uzun mehtap hissi vardı. Gazi Hazretleri tarzı evin vapurunun güvertesinden bu eğlenceyi seyrediyordu. Salın etrafını çeviren sandallara İstanbul'un saz üstadları yerleştirilmişti. Hepsi bir ibadet disiplini içinde sazlarını çalıyorlardı. Gazi Hazretleri deniz kızı Eftalya'nın Moda sahillerinde çok sevdiği şarkıyı söylemesi için polis müdürlüğünün harekete geçmesini istemişti. Emri hemen yerine getirilmiş ve deniz kızı Eftalya Gazi'nin istediği şarkıyı okumaya başlamıştı. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet. Vapurun güvertesinde iki kişinin rahatça oturacağı genişlikte bir salıncak kurulmuş, önüne bir yuvarlak masa yerleştirilmişti. Gazi'nin oturduğu yere yakın bir köşe sehpasının üzerine iyi soğutulmuş bir kadeh rakı koydular. Yanındaki küçük tabağın çukurunda taze kavrulmuş leblebi vardı. Gazi hala kulaklarında çınlayan şarkının nakaratını tekrar ediyordu. Çık sahile, gel sineye, bir alemi abet. Gazi Hazretleri şarkının meyanını söylemekte zorlanacağını fark edip nakaratıyla yetindi. Kendisini alkışlamak telaşına kapılmış çevresini ibretle seyretti. Bu şarkının neresinde rastlanılmamış bir başarısı vardı ki çevresindekiler kendisini yücelten alkışlara boğmuşlardı. Hayatın bir muhasebesi vardı ve Gazi Hazretleri yakın çevresi denilen kadronun yerli yersiz her vesileyle kendisine iltifat yağdırmalarından rahatsız olmuştu. Selanik'te çocukluk güneyinin getirdiği geniş ufuklu dünya görüşünün ilk hayallerinde bile böyle şatafatlı bir ahbap meclisinin olabileceğine ihtimal vermemişti. Hayat kendisini umulmadık hız ve heyecan içinde bir yerden bir başka yere sürüklemiş, her safhasında yeni heyecanlar ve sorumluluklar duyduğu görevlerin zahmet ve saadetinde terbiye etmişti. Herkesin sükunet bulduğunu sandığı anda içine işlemiş bir mısra dillendirdi. Rüzgar, kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Sofrada sessizlik oldu. Gazi'nin böyle bir mısrayla sofranın sohbetine nasıl bir yön vermek istediği anlaşılmaya çalışıldı. Gazi'nin öyle her vesileyle, her konuda, her şeyi, her istediği zaman değiştirme hakkı olduğu herkes tarafından kabul edilmişti. Ancak bu mısrayla ne demek istediği açık değildi. Oysa Gazi Hazretleri kendi yaşamını biçimlendiren kudretin kendisine lütfunun ne kadar zengin ve Ali Cenap olduğunu bilmiş ve bir esef cümlesi sanılan mısrada şükranlarını dile getirmek istemişti. Aynı lezzeti bir daha tatmak istedi ve mısra tekrarladı. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Gazi Hazretleri geri döndü. Yaverine küçük bir baş işaretiyle istediğini söyledi. Sarayın toplantı salonunun köşesine küçük bir gramofon yerleştirmişlerdi. Yaver usulca elindeki plağı gramofona koydu ve kolu çevirip iğneyi plağın üzerine itinayla bıraktı. Ses artık salkım söğütündü. Nazım, Resimli Ay mecmuasında Türk şiiriyle ilgili görüşlerini açıklıyor, geçmiş dönem üstadlarının şiirlerini eleştiren yazılarıyla dikkat çekiyor, aynı anda geniş bir husumet ağının örülmesine sebep oluyordu. Artık üne alışılmış edebiyat meclisinin sınırlarını aşmıştı. Sonunda iki şiiri kendi sesinden Kolombiya şirketi tarafından plağa alınmıştı. diyalektik materyalizmin şairi şimdi bir plak sesi bile olsa Gazi'nin sofrasındaydı. Baş hececilerin itibar topladığı dönemde Nazım'ın şiirleri farklı ses rengi ve iç ahengiyle arkadaşlarından ayrı bir yere konmuştu. Nazım'ın en iyi şairimiz olduğunu ileri sürüp Gazi Hazretleri'nin iltifatına göz koymuş olanlar Nazım'ın yüceltilmesinde yarışa girmişlerdi. Gazi Hazretleri maldan anlıyordu. Çevresindeki şairlere döndü. "Bu şair sizlere benzemiyor beyler. Bunda farklı bir tat var." Sofrada sessizlik oldu. Gazi Hazretleri ilk defa bir şairi farklı bir tadın sahibi olarak yorumluyor ve sözlerine samimi bir iltifatın içten değerlerini yerleştiriyordu. Gecenin sabaha döndüğü saatlerdi. Gazi Hazretleri şairi tanımak ve şiirlerini plak cızırtılarından değil, boğaza bakan pencerelerin yanında kendi sesinden dinlemek istiyordu. Kararlılıkla yaverine döndü. "Nazım Bey'i davet ediniz." Gazi'nin talimatı Kadıköy Polis Merkezi'ne telefonla aktarılmış, konunun çok önemli ve ciddi olduğu ve bu işin mutlaka sonuçlandırılması istenmişti. Tecrübeli iki tahari memuru Nazım'ın evine gönderilmiş, etrafı işkillendirmeyecek bir dikkat ve ısrar içinde kapı çalınıp Nazım uykudan uyandırılmıştı. Bu saatte beklenmeyen bir ziyaretin kapıya dayanması Nazım'ı telaşa vermişti. Bu telaşla afallayan Nazım ihtiyatla kapıya yanaşıp sormuş ve aldığı cevapla bir kere daha afallamıştı. Mustafa Kemal kendisini Dolmabahçe Sarayı'nda bekliyordu. Tecrübeli taharri emrin büyük yerden geldiğini söylemiş ve genç adamın huzurda zor duruma düşmesine gönlü razı olmadığından babacan bir uyarıyla dikkatini çekmişti. "Belki aklında yoktur, şiirlerini de yanına al." Nazım 20'li yaşların sonunda böyle bir davetle şaşkındı. Eğer böyle bir iltifatı sürekli kendi çevresinde canlı tutabilirse, hayatının sonraki safhalarında istenen rahatlığı sağlayabilirdi. Ama delikanlı heyecanları ile vardığı hükümler farklıydı. İtibarlı bir işlet sofrasında şiir okumaya davet edilmesini kendi için önemsenecek bir iltifat saymamış, aksine rahatsız olmuştu. Babası yaşındaki tecrübeli tahariyi şaşırtacak bir ciddiyet içinde sesini sertleştirdi. "Bak oğlum, Gazi Paşa'ya benden selam söyle. Ben deniz kızı Eftalya değilim." Kapıyı hızla kapattı. Yatağı hala sıcaktı. Başını yastığa koydu. Gözleri zevkli bir hayalin odağında masmaviydi. Bir hayırlı temenni heyecanıyla fısıldadı. Kim bilir, Gazi'nin gözleri de şimdi hangi hayalin zevki odağında masmavidir? Kürsüdeki konuşmacı Gümüşhane Milletvekili Ali Fethi Bey'di. Serbest fırka lideri olarak İsmet Paşa tarafından kurulan yeni hükümetin politikasını eleştiriyordu. İsmet Paşa yeni hükümeti aynı gün kurmuş ve kabinenin önemli bölümünü değiştirmişti. Belediye seçimlerine giderken kendi direktiflerini tartışmaya açmayacak bir kadro tercih etmişti. Gazi ile ihtilafa düşmesi halinde Gazi'nin direktiflerini yerine getirecek olan adliye vekili Mahmut Esat ve Nafa vekili Recep Peker'i kabine dışında bırakmıştı. Ali Fethi Bey kürsüde fırtına estiriyordu. Devletçi politikalarla memleketin ekonomisine güç kazandırmanın mümkün olmadığını anlatmış ve liberal anlayışla milletin ekonomiye katılması gerektiğini aktarmıştı. Hükümet görüşmeleri çok ateşli tartışmalara sahne olmuş ama İsmet Paşa istediğini elde etmişti. Eğer belediye seçimlerinde serbest fırka büyük başarı elde ederse bu genel seçimlerde iktidar alternatifi olduğunu gösterecekti. Bu durumda Gazi Hazretleri'nin serbest fırkanın devamına müsaade etmesi düşünülemezdi. Bu fırsatı iyi kullanmalı ve serbest fırkanın Türk siyasi hayatında önemli bir tecrübe kazandırdığını söyleyerek kimseyi kırmadan bu yarayı sarıp sarmalamalıydı. Dediğini de yaptı. İsmet Paşa Gazi Hazretleri'ni ziyaret etmiş ve dudaklarına pek de yakışmayan hafif bir istihza tebessümüyle ne yapması gerektiğini hatırlatmaya çalışmıştı. "Çocuğum," dediğiniz eserinize böyle bigane kalışınızı anlamakta zorluk çekiyorum. Şefkat ve şiddet artık tasniflerini karıştırmış gibi. İsmet Paşa'nın hiddeti gizlemek istemesine rağmen sesinin titreyişinden hemen belli oluyordu. Serbest fırkanın hızla yurdun her köşesine yayılması ve itibar görmesi üzerine halk sokaklarda taşkınlıklara başlamış, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın binalarını taşlamıştı. Valiler, polis müdürleri Gazi Hazretleri'nin özel ilgi ve himayesinin bulunduğunu dikkate alarak hiç müdahale etmiyorlardı. Bir müsamaha yavaş yavaş yönetimde yerleşmeye ve İsmet Paşa'nın otoritesini sarsmaya başlamıştı. Serbest fırka kendiliğinden önemini kaybetse bile bu durum gelecekte İsmet Paşa'nın siyasi hakimiyetini ciddi biçimde sarsabilirdi. Şimdiden tedbir alınması gerektiği açıktı ve İsmet Paşa bu tedbirin alınması için imkanların sonuna kadar zorlanması kararını vermişti. Dudaklarındaki o küçük istihza cümlesi bu mücadelenin ilk kurşunu gibi çıkmıştı. Gazi Hazretleri durumu kavramış, özellikle mecliste Cumhuriyet'in uslubu hakkında yavaş yavaş bir kamplaşma başladığını görmüştü. Bunun bir çaresi olmalıydı ve bu çareyi mutlaka bulacak ve uygulayacaktı. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın taşlanması üzerine Yunus Nadi'yi çağırmış ve Cumhuriyet gazetesinde kendisini muhatap alan bir mektup yayınlamasını istemişti. Varılan anlaşmaya göre Yunus Nadi baş makalesinde Gazi Hazretlerini tavır almaya davet edecek ve Gazi Hazretleri de ertesi gün gazeteye gönderdiği bir açıklama mektubuyla serbest fırka hakkındaki fikirlerini açıklayacaktı. Plan uygulandı. Yunus Nadi Bey'in Gazi'yi muhatap alan baş makalesi üzerine Gazi Hazretleri başlangıçta ilan ettiği tarafsızlığını bozduğunu belirtti. Artık serbest fırka ile Cumhuriyet Halk Fırkası arasında tarafsız olmadığını belirtiyor, sadece Cumhuriyet Halk Fırkası'nı desteklediğini açıkça ifade ediyordu. Bu ifade aslında bütün valilere, polis müdürlerine ve askeri birliklere bir talimattı. Herhangi bir durumda Gazi'nin tarafsızlığı var gerekçesiyle hata işlenmesini istemiyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın arkasında durduğunu çok açık biçimde ifade etmişti. Ben Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umumi reisiyim. Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu'ya ilk ayak bastığım anda teşekkül edip, benimle çalışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çocuğudur. Bu teşekküle tarihen bağlıyım. Bu bağı çözmek için hiçbir sebep ve icap yoktur ve olamaz. Masanın üzerine kuru üzümler ve incirler dizilmişti. Özenle yapılmış kuru pastalar, kol börekleri, kayık tabaklar içinde yan yana duruyor ve etrafın iştahını kabartan bir sıcak sofra daveti yaratıyordu. Revani tepsisi masanın tam ortasındaydı. Ilık bir şerbet kokusu odanın içini doldurmuştu. Pırıl pırıl semaver kapının yanındaki konsolun mermeri üzerine konulmuş, aynadan yansıyan aksinde olduğundan büyük görünen bir ihtişam kazanmıştı. Dumanı üzerindeydi. Bardaklar sıraya konulmuş, içlerine küçük gümüş kaşıklar yerleştirilmişti. Birazdan demlikten konacak çayın üzerine semaverin kaynayan suyu boşaltılacak ve eller sofraya uzanıp bu tertipli daveti bozacaklardı. İştiraki Yunca Müyesser sabahın erken saatinde Refik Usta'ya Fuat Naci'nin sünnetini yaptırmış ve akşam da eşini dostunu toplayıp bu sevinçli günün birlikte kutlanmasını istemişti. Aklından geçirdiği neşeli bir iştirak yün toplantısıydı. Serbest fırkanın kapatılma haberini duyunca üzülmüş ve şenlikle bir kutlama töreninden vazgeçip arkadaşlarıyla sohbet etmeyi yeğlemişti. Ahilya Efendi, Madame Despina, noter katibi Münip Bey, Refik Usta evin büyük salonunda toplanmışlardı. Edirne'li klarnetçi gelmiş, evdeki nazik manzarayı görünce klarnet kutusunu açmaya gerek duymamıştı. Safinaz'ın gözlerinde gerçekten bir gurur vardı. Bekir'i sevginin, şefkatin, şükranın karıştığı sabırlı duygularla seyrediyor, kendisine böyle kıpırtılı bir adamı nasip ettiği için Allah'a şükrediyordu. Safinaz da kıpırtılı kadındı. Oğlunun erkekliğe adım attığı günde bahtiyar bir talihin dualarıyla Fuat Naci'yi öpmüş, dakikalarca dinmek bilmeyen bir gözyaşı seliyle o lepiska saçları, o mavi bakışların büyüsünü ıslatmıştı. Fuat Naci Müesser'in göz bebeğiydi. Fuat'ın sanki bütün izlerini taşıyormuş gibi mutlu ve iddialıydı. Çin'e ilkokulundan İstanbul Darülfünun'a kadar ilim veren her kubbeyi topçu Fuat'ın hatırasından alıp Fuat Naci'nin geleceğine taşıyor gibiydi. Kim ne derse desin Türkiye'nin geleceğinde Fuat Naciler eğer topçu Fuatların ahlak ve disiplininde bir sorumluluk yüklenmezlerse Cumhuriyet'in geleceğinde bir siyah perdenin açılacağına inanıyordu. Serbest fırkanın kapatılması Müesser'i üzmüştü. Düne kadar yeni bir siyaset heyecanı ve güveni veren bu hareketin böyle çok kısa bir süre sonra kapatılması, Cumhuriyet'in siyaset planlamasında büyük eksiklik ve şahsilik olduğunu gösteriyordu. Belli ki Cumhuriyet'in demokrasi için henüz gösterebileceği bir tahammül seviyesi teşekkül etmemişti. Gerçekten de serbest fırkanın kuruluşu bir danışıklı dövüştü. Gazi Hazretleri Ali Fethi Bey ile İsmet Paşa'yı çağırmış, serbest fırkanın kurulmasından sonra bu partiye kaç milletvekili verileceğine kadar ince hesaplarını ortaya dökmüştü. Gazi Hazretleri en yakın siyaset arkadaşlarını, ağzı laf yapan milletvekillerini ve kız kardeşini bile serbest fırkanın kurucusu olarak belirlemiş, çocukluk yıllarını birlikte geçirdiği Nuri Jonker'i partinin genel sekreteri olarak seçmişti. Hatta ileri gitmiş, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bütçesi kadar bir mali imkanın serbest fırkaya tahsisi için İş Bankası'na bir açık çek imzalayıp Ali Fethi Bey'e uzatmıştı. Paran olmazsa İsmet'le başa çıkamazsın. Gazi Hazretleri İsmet Paşa'yı da kontrol altında tutması gerektiğini biliyordu. İleride karşılaşılabilecek bütün anlaşmazlıklar ihtimallerini ikisinin önünde çözmeyi uygun bulmuş ve planını adım adım uygulamaya koymuştu. Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan İsmet Paşa'nın seçeceği 40 milletvekili istifa edip serbest fırkaya geçecekti. Bunların 15'ini Gazi Hazretleri önceden seçmiş ve listeyi İsmet Paşa'ya uzatmıştı. Ağoğlu nizamnameyi yazmış. Yarın kuruluş tamamlanınca bu 40 kişiyi çağır ve istifalarını al. Sakın kendilerine bir talimatta bulunup tesir altına alma. Serbest fırkanın fikir babalığını yapan Ahmet Ağoğlu, Hamdullah Supi'nin de serbest fırkaya geçecek milletvekilleri arasında olmasını istemiş, Gazi Hazretleri bu isteği hemen fark edilen bir sertlikle reddetmişti. Ağoğlu, sen Hamdullah Supi'yi değil, Türk ocaklarını istiyorsun. Gazi Hazretleri varılan anlaşma çevresinin bozulmayacağına dair iki rakibin sözünü almış ve Ali Fethi Bey'i kapıya kadar yolculamıştı. Elini sıkarken kısık sesle yüreklendirdi. Rica ettim. İstanbul'da Son Posta, İzmir'de Halkın Sesi gazeteleri serbest fırkayı ve seni destekleyecekler. Müesser bu gelişmeleri yakından izlemiş ve Gazi Hazretleri'nin serbest fırkanın kuruluşunda gösterdiği bu büyük yüreklendirme ve destekten sonra bu kadar kısa süre içinde neden böyle sert bir vazgeçişle demokrasiyi rafa kaldırmak gereği duyduğunu tam kavrayamamıştı. Bazı gözlemleri ve hissedişleri vardı ama bunları gerçek bir siyaset zeminine oturtamıyordu. İçinde gözleri nemli bir hatıra tesellisiyle rahatlamayı istedi. Ah Vada, sağ olsaydın ne güzel tahliller getirirdin. Sanki tam sırası gelmiş gibi noter katibi Münip Bey sordu. Hiç Adnan Bey'le görüştün mü? Sanırım sarsılmıştır. Serbest fırkanın kapatılmasının ardından çok kişi yeniden tek parti siyasetinin hiddetli yönetimine boyun eğmişti. Adnan Bey'in Aydın'da yürekli siyasetçi olarak anılmasının sebebi buydu. Ali Fethi'nin kararını çok yanlış görmüş ve serbest fırkaya reva görülen muamelenin haksızlığını haykırmıştı. Tabelayı bile yerinden indirtmemiş, daha sonra gece yarısı ansızın kimler tarafından indirildiği belli olmayan müdahalenin üzerine gidip huysuzluk yaratmak istememişti. İştiraki öncü müesser haberi duyduğunda Adnan Bey'i ziyaret etmiş, bir teselli nezaketi kadar gerçeğini öğrenmek ihtiyacını da tatmin etmek istemişti. Adnan Bey, farkındayım. Efsafın sabrını zorluyor. Lakin asabiyete kapılma. Genç cumhuriyetin ara sıra delikanlılığı olur. Adnan Bey kapatılma kararlılığını ilk kez İzmir Başkanı Doktor Ekrem Hayri Bey'den duymuş ve soruşturmak ihtiyacıyla Aydın mebusu Reşit Galip Bey'i aramıştı. İstiklal Mahkemesi'nin temkinli üyesi hala eski üslubunu sürdürüyor ve biraz da müstehsi bir ifadeyle duyulanları doğruluyordu. Duyduklarınız doğrudur ama sakın esef etmeyiniz. Hizmetleriniz daima takdirle hatırlanacaktır. Henüz gençsiniz. Adnan Bey bu hitaptan irkilmiş, sanki sıradan bir siyaset perdesi kapatılıyormuş gibi bigane kalışın sorumsuzluğunu ayıplamıştı. Hele gençsiniz sözündeki hatırlatmayı siyaset terbiyesi yönünden yersiz bulmuştu. Böyle bir hatırlatmayı yapmaya belki de hakkı olmayan bir insanın Reşit Galip olduğunu düşünüyordu. Reşit Galip Bey henüz 30'unu yeni doldurmuş iken İstiklal Mahkemesi hakimliğine seçilmiş ve 4 iddiatçıyı idama mahkum etmişti. Birden gözlerinin önüne Cavit Bey, Doktor Nazım, Hilmi Bey, Nail Bey gelmiş ve siyaset cirvesinin insanı ne zaman kimin eliyle vuracağının muhasebesini ortaya koymuştu. İştirak-ı Üncü Müesser'in temkinli ol öğüdünü kendi tecrübesiyle elden bırakmamış ve Reşit Galip Bey'e cevabını vermişti. Aziz doktorum, Gazi Hazretlerine şükranlarımızı arz ediniz. Ancak Cumhuriyet'in daha olgun bir yaşında demokrasiyi bir daha deneyeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Adnan Bey bu inancın sahibiydi. Talihin yaver pervanesi bir gün mutlaka bahtiyar günlerin rüzgarını ayaklarının ucuna getirecekti. Doktor Reşit Galip'e söylediklerini müessere de tekrarladı. Endişe etmiyorum. Bir gün mutlaka bu demokrasiyi idrak edeceğiz. Bu mücadeleyi birlikte vermeyi çok isterdim. Müessere Hanım o gün Adnan Bey'le yaptığı görüşmeyi arkadaşlarına aktarmayı uygun bulmuştu. Aslında Serbest Fırka ile Cumhuriyetçi Halk Fırkası'nın ekonomik anlayışı ihtilafın konusu gibi görünüyorsa da buna inanmıyordu. Adnan Bey'in teşhisinde isabet vardı. Ama sebepsiz kapatılma kararının duygusallığı sözlerindeki isabeti gölgeleyecek noktaya varmıştı. Adnan Bey'in asabiyetini hoş görüyorum. Lakin fark etmek istemediği husus ortada. Serbest Fırka, Gazi Hazretlerinin açtım demesiyle açılmış, kapattım demesiyle kapatılmış bir siyaset basitliği değildir. Gerisinde sağlam bir iktisat teorisi yoktur ve asıl mesele budur. İştiraki Üncü Müesser'in işaret ettiği husus, Topçu Fuat'ın burjuva yaratmak konusunda söylediği çatışma kaçınılmazlığıyla ilgiliydi. Adnan Bey, milli burjuva yaratma konusunda Serbest Fırka ile Cumhuriyetçi Fırka'nın önemli bir farklılık taşımadığı kanaatindeydi. Bu fikrini Müesser Hanım'a anlatırken kendini kapatılma sıkıntısından kurtarmaya çalışmıştı. Eğer milli burjuva yaratmak için siyasi kadroda irade samimiyeti varsa, liberalizm ile devletçilik birbirinin yerini alabilecek iki sistemdir. İştiraki Üncü Müesser bu fikri kabul etmemiş ve ikazın nezaketini koruyarak hatırlatmıştı. Çakır Beylim, aldatma kendini. Devlet eliyle müteşebbis yaratılmaz. Devlet, teşebbüsün kendisidir ve en doğrusudur.